Ayrım 18.
Birçok Arap ileri geleninin İttihatçıları desteklemesine karşın eski İttihatçı subay Aziz Ali El Mısri'yi önderliğindeki El Ahd Yemin türünden ayrılıkçı Arap örgütleri kışkırtıcılıklarını sürdürmekteydiler. Bir diğer husus, adliye ve eğitim sistemlerinin daha fazla laikleştirilmesi ve ulemanın konumunun biraz daha zayıflatılmasıydı. 1916'da Şeyhülislam kabineden çıkarıldı ve ertesi yıl Şeyhülislam'ın yetkili alanı her bakımdan sınırlandı. 1917'de şer'iye mahkemeleri laik adliye nezaretinin denetimi altına verildi. Medreseler malif nezaretine tabi kılındı. Ve vakıfları yönetecek yeni bir evkaf nezareti oluşturuldu. Aynı zamanda medreselerin öğretim programı yenileştirildi. Hatta Avrupa dillerinin öğrenilmesi zorunlu tutuldu. Aile hukuku şeriatın nüfuz alanı olarak kalmıştı. Ancak İslami Devlet'in bu son kalesinde bile gedikler açılmıştı. 1913'te Alman yasasını esas alan yeni bir miras yasası uygulamaya konuldu. 1917'de şer'iye mahkemelerindeki yargılama usulünü düzenleyen bir yasa yürürlüğe girdi. Ve bir kararname bütün Osmanlı tebaası için İslam'ın 4 ortodoks mezhebinin hükümlerinden modern bir seçme üzerine oturtulmuş bir aile hukuku getirdi. Kararname gayrimüslimler için bazı özel düzenlemeleri içermekteydi. Kadınların en azından kentlerdeki orta ve üst sınıftan kadınların durumu kısmen İTC'nin politikaları ve kısmen de Dünya Savaşı'nın etkilerinden dolayı değişmişti. Kadınların boşanma hakları genişletilmiş ancak çok eşlilik yasaklanmamıştı. 1917'deki aile yasasına göre evlilikler hakim huzurunda sonuca bağlanıyor ve evlenecek kadının her ne kadar hakim istisnaları kabul edebilecekse de 16 yaşın üzerinde olması gerekiyordu. Jön Türkler kadınları toplum yaşamına katılmaya teşvik etti ve böylece orta ve üst sınıftan kadınlar halkın önünde kocalarıyla birlikte görünmeye ve tiyatroya, müzik gösterilerine gitmeye başladılar. Kadınlar Türk milliyetçilerinin Türk Ocağı kulüplerindeki konuşmalarını dinlemekle kalmayıp kendileri de konuştular. Belki hepsinden en önemlisi İttihatçı yönetimin yarattığı eğitim olanaklarıydı. Genç kızlar çeşitli seviyelerde sayıları artan okullardan yararlandılar. Dahası ilk öğretim 1913'te kızlar için zorunlu hale getirildi. Yüksek öğretime gelince bu başlangıçta öğretmen yetiştiren yüksek okullarla bunların sayıları 1913'ten sonra hızla artmıştı, sınırlı kalmış ama 1914'ten itibaren İstanbul Darülfünun'unda kadınlar için birçok kurs açılmıştı. Küçük sanayideki iş gücünün çoğunluğu her ne kadar kadın ve çocuklardan oluşmaktaysa da 1. Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı kadınlarının oldukça düşük sayıda bir kısmının ücretli işçi olduğunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü kadın nüfusun çoğu aile çiftliklerinde çalışmaktaydı. Savaşmakta olan öteki ülkelerde olduğu gibi erkeklerin savaşa alınmasından kaynaklanan istihdam açığını kadınlarla telafi etmek gerekmiş ve bu da kadınların iş piyasasına girişini hızlandırmıştı. İttihatçılar kadınları çalıştırma cemiyeti de kurdular. Bu cemiyet sanayide istihdam edilecek kadınları bulmaya ve kadınların çalışma koşullarını düzene sokmaya çalışıyordu. İTC yönetiminin bu son 5 yılı boyunca politikalarının içeriğinden başka bütün siyaset tarzları da hayli değiştirildi. İttihatçılar isimlerinde milli sözcüğü bulunan milliyetçi örgütlerin kurulması yoluyla ülkenin mevcut bütün kaynaklarını seferber etmeye çalıştılar. Bunlardan en önemlisi Balkan Savaşı sırasında güçlü bir cephe gerisi oluşturmak için 1913'te kurulmuş olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ydi. Siyasete katılma çok daha yaygınlaşmış, siyaset mesleği daha az seçkinci hale gelmişti. Aynı zamanda da daha acımasızlaşmıştı. Son olarak 1913 sonrasında icra edilen reform programının önemli bir kısmı ekonomiyi yabancıların ve Osmanlı Hristiyanlarının denetiminden kurtarma gayretlerinden oluşmaktaydı. Maliye ve ekonomi. Liberalizmden milliyetçiliğe. Kabineye giren ilk gerçek ittihatçının Haziran 1909'da maliye nazırı olan maliye uzmanı Mehmet Cavit Bey olması bir tesadüf değildi. Jöntürk hareketinin doğuş sebeplerinden biri yönetici seçkin sınıfın genç mensuplarının imparatorluğun ekonomik açıdan hemen hemen sömürge durumuna düşmesine duydukları öfkeydi. İTC devrim anlamlı sonuçlar verecekse ekonomik bağımsızlığa ulaşmak gerektiğinin tam bilincindeydi. Devrimden Balkan Savaşı'na kadarki dönemde ittihatçılar reformlar ve müzakereler yoluyla bu amaca erişmeye çalıştılar. İttihatçılar ekonomik duruma klasik liberal bakış açısıyla yaklaştılar. Geleneksel engelleri kaldırmak ve ticari işlemlere ve mülkiyete ilişkin mevzuatı modernleştirmek suretiyle, örneğin 1911 tarihli arazi yasası ve 1913 tarihli miras yasası, ticaret ve sanayinin büyümesini teşvik etmeyi amaçladılar. İTC serbest ticareti destekliyor, ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun ham madde üreticisi bir çevre ülke konumu ile Batı Avrupa'nın liberal devletlerinden ya da Amerika'dan esasta daha zayıf durumda olduğunu, ki korumacılık için bir nedendi bu, henüz görmüyordu. Cavit'e göre yabancı yatırım ve dışarıdan ithal edilecek iş yönetim bilgi ve tecrübesi çok önemliydi. Ve her fırsatta bunların teşviki için elinden geleni yaptı. Hatta birçok Jöntürk için en büyük örnek olan Japon hükümetine başvurarak uzman gönderilmesini istedi. İTC ülke içi ekonomide kapitalistlerin yanında yer aldı. Bunun böyle olduğu 1908 sonrası yılların toplumsal çalkantılarını ve grevlerini bastırma şeklinden ve çıkarmış olduğu girişimcilerin yararına olan iş ilişkilerine dair yasadan bellidir. Kırsal bölgelerde ittihatçılar toprak sahiplerinin mülkiyet haklarını korudular. Sulama projeleri, altyapı çalışmaları ve kredi kolaylıkları yoluyla tarımda yenileşmeyi ve yatırımları etkin şekilde teşvik etmelerine karşın toprakların yeniden taksimine ya da ortakçılığı sona erdirmeye teşebbüs bile etmediler. Hükümet dış ticaret ve yabancı yatırımı teşvik ederken aynı zamanda da vergi denetimi ve tahsilini daha iyi hale getirerek maliyesini düzene sokmaya çalıştı. Sonuç olarak devlet gelirleri yaklaşık %25 yükseldi. Aralık 1909'da Cavit, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk gerçekçi ve modern bütçesini ülkenin mali sorunlarını gizlemeye hiç kalkışmadan açıkladı. Kuşkusuz bu, harcamalara ilişkin tahminlerin de artmak zorunda olduğu anlamına geliyordu. İttihatçılar, liberalizm ve ciddi para politikaları karışımının kendilerine Avrupalı güçlerin saygısını ve işbirliğini kazandıracağını ve bunun sonucu olarak da bu güçlerin kapitülasyonlar sayesinde sahip oldukları imtiyazları terk etmeye ve Osmanlılara eşit koşullarda davranmaya istekli olacaklarını ummaktaydılar. Bu beklentilerinde hayal kırıklığına uğradılar. Anayasanın yürürlüğe girmesiyle yabancı yatırımlarda olağanüstü bir artış olmadı. Aksine yabancılar yeni rejimin milliyetçiliğinden ürkmüşlerdi. Kapitülasyonlarda değişiklik yapılması ya da yavaş yavaş kaldırılmasına dair Avrupalı güçlerle yapılan görüşmeler bir sonuç getirmedi. Ve gümrük tarifesini %4 yükseltme girişimleri de ilk önce Avrupalı güçler tarafından engellendi. En büyük darbe Fransa ve İngiltere'nin 1910'da Osmanlı İmparatorluğu'na uygun koşullarda borç vermeyi reddetmesiydi. Osmanlı borçlarının çoğu İngiliz-Fransız-Osmanlı Bankası'nın liderliğindeki konsorsiyumlar tarafından Avrupa bilhassa da Paris piyasalarından temin edilmişti. 1881'den beri bütün borçlara Osmanlı hükümetinden çok daha güvenilir bulunan Düyun-u Umumiye İdaresi kefil olmaktaydı. 1909-1910'da Osmanlı hükümeti yine borç alma gereğini duydu. çok sayıdaki devlet memurunun emekliye sevk edilerek kendilerine maaş bağlanması ve devlet dairelerindeki istihdam fazlalığının azaltılması kısa vadede masraflı olmuştu. Ve Mahmut Şevket Paşa'nın bütün askeri komutanın başı olarak tartışılmaz konumu, Cavit'in aşırı hızla artan askeri harcamaları frenlemede güçsüz kalmasına yol açıyordu. Bu yüzden Cavit 11 milyon Türk lirası civarında bir borç elde etmeye çalışmak için Fransa'ya gitti. Ama Osmanlı Bankası'nın borçların Düyun-u Umumi İdaresi tarafından garanti edilmesi ve Osmanlı mali kaynaklarının Fransızlar tarafından denetlenmesine izin verilmesi anlamına gelen şartlarını imparatorluğun itibarına ve bağımsızlığına aykırı diye reddetti. Sonuç olarak Osmanlı Bankası ile olan görüşmeler kesildi. Bundan kısa bir süre sonra Cavit bir başka Fransız konsorsiyumu ile anlaşmaya varmayı başardı. Ancak Fransız hükümeti Jön Türklere hadlerini bildirmek istedi ve bu borcun Paris borsasında işlem görmesine izin vermeyi reddetti. Bu konuda İngiltere Fransız hükümetine arka çıkmıştı. Kozların paylaşımının bu önemli anında Deutsche Bank, Alman hükümetinin talimatı üzerine Osmanlılara özel şartları ya da sınırlamaları olmayan bir borç sunmaya istekli olduklarını bildirmek için araya girdi. Tam zamanında Cavit'in konumunu kurtaran ve Almanlar hakkında İstanbul'da çok iyi düşünceler beslenmesini sağlayan bir anlaşma imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı sömürge durumuna ve Jön Türk ekonomi politikalarının toyluğuna dikkat çeken ve çok daha milliyetçi bir ekonomi politikasının savunuculuğunu yapan birkaç kişi vardı. Bunların da başında Parvus Takma adıyla da bilinen Alexander Helpand geliyordu. Helpand gençken Almanya'ya göç etmiş ve orada sosyalist harekete katılmış olan bir Rus Yahudisiydi. 1905 Rus devriminden sonra Rusya'ya geri dönmüş ve Troçki ile birlikte St. Petersburg Sovyeti'nde çalışmıştı. 1912'den sonra İstanbul'a yerleşen Parvus, gazeteciliği, Alman ajanlığını, silah tacirliğini ve Marksist düşünürlüğü birlikte yürütüyordu. Parvus, ortodoks bir Marksist olarak Osmanlı İmparatorluğu için sosyalist bir devrimin savunuculuğunu yapmıyor, emekçi sınıfı olmayan bir ülke için devrimi yersiz görüyordu ama Türk Yurdu dergisindeki bazı etkili makalelerinde milliyetçi ekonomi politikalarını ve yerli ticaret ve sanayi burjuvazisinin yaratılmasını savunuyordu. Parvus'un düşünceleri 1913'ten itibaren çok daha ağırlık kazandı. Artık tamamen İTC'nin hakimiyetinde olan devlet, Babali baskınından sonraki ulusal seferberlik bağlamında ekonomiye daha etkin şekilde müdahale etmeye başlamıştı. Sonraki yıllarda bu yeni eğilim, 19. yüzyıl Alman sanayileşmesinin örnek alındığı milli iktisat politikalarına dönüştü. Milliyetçi bir ekonomi programı kuşkusuz hükümet önce kendi işlerini bir müdahaleyle karşılaşmaksızın yönetir ve kendisini Avrupa'ya bağımlı konumda tutan kapitülasyonları feshederse ancak tam anlamıyla uygulamaya konabilirdi. Bu fırsat 1914'te Büyük Savaş'ın patlak vermesiyle ele geçti. Gizli Osmanlı-Alman Antlaşması'nın imzalanmasının hemen ardından 2 Ağustos 1914'te Osmanlı hükümeti dış borçların ödenmesini geçici olarak durdurduğu duyurusunu yaptı. Büyük güçler başka tarafta meşgul olduklarından İttihatçı hükümet Eylül 1914'te kapitülasyonları 1 Ekim'den itibaren tek taraflı olarak kaldıracağını duyurdu. Büyük güçler şiddetle tepki gösterdi ama yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Almanya önce bu protestoya katıldı ama daha sonra Osmanlılarla kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden bir anlaşmaya vardı. 2 yıl sonra hükümet ithalattaki gümrük vergisi sistemini tek taraflı olarak değiştirdi. Sırf ithal edilen malların para değerini esas alan eski ad valorem vergilendirme sistemini kaldırıp yerine değişik ithal malları için spesifik gümrük tarifesi getirdi. Bu da hükümete bir ekonomi politikası sürdürme olanağı veren bir diğer korumacı tedbir olmuştu. Daha savaştan önce Haziran 1914'te Osmanlı sanayi ürünlerinin İthal edilen benzerlerinden %10 daha pahalı olsalar dahi tercih edilmesini şart koşan teşviki sanayi talimatnamesi çıkarılmıştı. Bir ulusal tüketici cemiyeti bile kurulmuştu. Parvus'un düşüncelerini yansıtan hükümet, taşra kentlerindeki Müslüman tüccarlar, esnaf, hatta bürokratlar arasında bulmaya çalıştıkları adaylardan girişimci kadrolar oluşturmak suretiyle güçlü bir ulusal burjuvazi kurmaya çalışıyordu. Gelişmesinin ilk basamağında olan bu burjuvazinin mensupları, savaş sırasındaki olağanüstü pazar koşullarından yararlanmak suretiyle sermaye biriktirmeye teşvik edilmiş, bu da vurgunculuğu mümkün hale getirmişti. Bu politikaların kurbanları, kentlerdeki tüketiciler ve özellikle de işlerinin yönetiminde ve dükkan vitrinlerinde Türkçe kullanmaya ve şirketlerinin yönetim kurullarına Türkleri almaya mecbur tutulmakla kalmayıp, teşkilat-ı mahsusanın içlerinden birçoğunu ülke dışına sürgün eden bir terör saldırısına da maruz kalan Rum ve Ermeni girişimcileriydi. Sırf Batı kıyı bölgesinden 130 bin Rum Yunanistan'a göçtü. Bunların şirketleri yeni Müslüman girişimcilere verildi. Müslüman girişimcilerin ise deniz aşırı temaslardan, pazarlardan ve iş idaresine ilişkin bilgi ve deneyimden yoksun oldukları için bu şirketlerde iyi iş göremedikleri ortaya çıktı. Gelibolu'daki beklenmedik zaferden sonra milli iktisat programı hız kazandı. Kuşkusuz bu zafer Türklerin maneviyatını ve Türk milliyetçiliğini çok güçlendirmişti. Programın mimarı, cemiyetin İstanbul Parti Örgütü'nün başı ve eski hamal esnafı kahyası Kara Kemal Bey'di. Kara Kemal heyeti mahsusai ticariye aracılığıyla yeni kurulan milli şirketleri denetlemekteydi. 1916-1918 yılları arasında İTC'nin etkin desteğiyle 80'in üzerinde anonim ortaklık kuruldu. Bu konudaki en önemli gelişmelerden biri çatısı altında başkentteki önemli bazı loncaların birleştirildiği esnaf cemiyetinin kurulmasıydı. Bunlar karlarını yeni şirketlere yatırmaya teşvik ediliyordu. Bu resmi politikanın tersine bir durumdu. Çünkü ekonomiyi liberalleştirme gayreti içerisindeki hükümet yakın bir tarihte 1913'te loncaların kaldırıldığını ilan etmişti. Savaş her çeşit malda, özellikle gıda maddelerinde olağanüstü bir talebe yol açmıştı. Geleneksel olarak Ukrayna, Rusya ve Romanya İstanbul'un buğday kaynakları ola gelmişlerdi. Şimdi İstanbul'un bu kaynaklarla olan bağlantısı kesilmiş ve Türklerin merkezi toprağı Anadolu bunların yerini almak zorunda kalmıştı. Ayrıca imparatorluğun müttefikleri Avusturya ve Almanya da gıda gereksinimi içindeydi. Artan talep kırsal kesimde yeni bir servet yaratmıştı. Ama bu sadece piyasa güçlerinin işlemesi sayesinde gerçekleşmemişti. Seferberlik sonrasında İTC hükümeti demiryolu taşımacılığı tekeline sahip olmuştu. Bu yüzden de buğdaylarını İstanbul'a veya Ordu'ya nakletmek için gereken yük vagonlarını temin edebilenler, İTC ile iyi ilişkileri olan taşra tüccarlarıydı. İTC vekilleri, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Esnaf Cemiyeti aracılığıyla kentlerdeki satışları ve dağıtımları denetlemekteydi. Müttefiklere yapılan buğday satışı da hükümetin denetimindeydi. Bu durum Müslüman tüccarlarda büyük toprak sahibinde ve esnafta istenen sermaye birikimini sağlamış ama çok büyük ölçüde adam kayırmacılığa ve yolsuzluğa da yol açmıştı. 1916 zenginleri ya da başka deyimle savaş vurguncularının adları kötüye çıkmıştı. Tabii bunun bedelini ödeyenler son derece yüksek fiyatlardan ödeme yapmak zorunda kalan kentlerdeki ücretlilerdi. Savaş sırasında fiyatlar %400'den fazla artmıştı. Hükümetin vurgunculuğu yasaklama ve dağıtım sistemleri kurma girişimleri ise gevşek ve başarısızdı. Bir diğer açıdan zarara uğrayanlar, taşımacılıkta ve pazarı kullanmada büyük toprak sahiplerine ve kent tüccarlarına bağımlı olduklarından dolayı, kendi ürünleri için yüksek fiyatlardan yararlanacak bir durumda olmayan ve Osmanlı ordusuna insan gücü temin etmek zorunda bulunan Anadolu'nun küçük çiftçileri ve ortakçıları olmuştu. İnsan gücünün sıkıntısı gitgide daha da vahim bir sorun haline gelmişti. Çünkü Anadolu çiftçisinin yüz binlerce erkek evladı Mezopotamya'da, Kafkasya'da, Çanakkale'de ve Filistin'de ölmüştü. Savaş bittiğinde imparatorluğun ekonomisi harap haldeydi. İdeolojik tartışmalar. 1913 yılı tıpkı siyasal ve ekonomik gelişmelerde olduğu gibi imparatorluktaki ideolojik akımların etkisinde de tam bir değişimi simgeliyordu. Sultan Abdülhamit saltanatının son yıllarının sansürüyle ve hoşgörüsüzlüğüyle boğucu olan ortamından sonra 1908'de meşrutiyet döneminin başlangıcı, her çeşit siyasal ve toplumsal meselenin toplum önünde tartışılmasında bir patlamaya tanıklık etti. Bu tartışmaların yoğunluğu türeyen yeni yayınların sayısında yansımaktaydı. Eski rejimin son zamanlarında bir düzineye inmiş olan dergilerin sayısı devrimden sonraki yıl 30 kat arttı. Bu siyasal ve toplumsal tartışmalar çok defa birbiriyle rekabet eden üç ideoloji arasında süren tartışmalar olarak tanımlanır. Yeni Osmanlıların farklı cemaatleri Osmanlı tahtı etrafında birleştirme yönündeki eski ülküsü Osmanlıcılık. İslami uygulamaları ve İslam ümmeti içerisindeki dayanışmayı esas alarak imparatorluğa hayat vermeye çalışan Pan-İslamizm ve Türkiye halkları Osmanlı bayrağı altında birleştirmeye çalışan Pan-Türkizm. Sonraki yazarlar dönemin düşünce yaşamına ilişkin tanımlarına kimi zaman bir dördüncü akım eklemişlerdir. Bu da İslami gelenekçiliğe ters düşen Avrupa uygulamalarını ve düşüncelerini benimseme eylemi olan Batıcılıktır. Bu türden bir tanımlama bu çok yönlü tartışmaların gerçekliğini verememektedir. İkinci meşrutiyet dönemi yazarlarını ilgilendiren temel sorun devlete ve topluma canlılık kazandırmaktı. Çoğu Jön Türk'e göre bunlar bürokrat ve subay oldukları için devlet değişimi başarmanın akla uygun gerçekte tek aracıydı. Devletten çok toplum üzerinde duranlar ve canlılık kazandırmanın araçlarını ademi merkeziyetçilikte, özel girişimde ve eğitimde görenler ise Prens Sabahattin'in çevresinde bulunan çok daha küçük bir topluluktu. Bu canlılık kazandırma temel sorunu üzerine olan tartışmalar içerisinde gerekli ya da kabul edilebilir batılılaşma ölçüsü ve gelecekteki Osmanlı Devleti ile özdeşleşme ve bağlılıkta neyin esas alınması gerektiği sorunu sürekli ele alınan iki temaydı. Bu ikinci konuda Osmanlıcılar, Türkçüler ve İslamcılar birbirinden ayrı düşüyorlardı. Birincisinde ise bu düşünce ayrılıkları o kadar belirgin değildi ve bu üç ana akım içerisine yayılmış haldeydiler. Doktor Abdullah Cevdet gibi bazı aşırı batıcılar geleneksel Osmanlı uygarlığının tamamıyla terk edilmesinden ve bunun yerine tümüyle Avrupa usullerinin kabul edilmesinden yanaydılar.